Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün Meraklı Sanat Bilim'de konuklarım Boğaziçi Üniversitesi'nden Senem Yıldız ve Günizli Kartal. Bugün birlikte koronavirüs salgınından sonra uzaktan eğitimde ve çevrimiçi öğrenmede neler değişti bunları konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş
bulduk.
Uzaktan eğitimde çevrimiçi öğretimde aslında yeni kavramlar değil. Fakat salgınla birlikte daha çok konuşmaya, tartışmaya başladık ve daha çok kullanmaya başladık. Bu süreçte neler değişti aslında? Daha çok kullanıldığı için bazı eksiklikler ortaya çıkmış olabilir. Daha yeni şeyler ortaya çıkmış olduğu için ne demek istersiniz bu konuda?
Ben başlayayım isterseniz. Yani evet, pandemiden önce de uzaktan eğitim diye bir kavram vardı tabii. Ancak bu uzaktan eğitimin çıkış noktası daha çok örgün eğitim dışında kalmış bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını gidermek. İşte özellikle bir dönem çok popüler olan kitlesel çevrimiçi açık dersler olan MOOC'lar aracılığıyla kalabalık öğrenci gruplarını daha düşük maliyetlerle bu gruplara eğitim sağlamak ve iş gücü ihtiyacını kısa sürede karşılamaktı. Bugün birçok ülkede özellikle lisans üstü seviyede tamamı uzaktan eğitimle öğrenciler çeşitli alanlarda lisans ve yüksek lisans programlarını bitirebilmekteler. Örneğin mesela benim mezun olduğum Indiana Üniversitesi Amerika'da bunlardan bir tanesi. Bu üniversitede 90'ların sonundan beri tamamıyla uzaktan verilen dersler mevcut. Ancak tabii o zaman canlı ders diye bir kavram olmadığı için tüm dersler bizim Learning Management System, yani öğretim yönetim sistemleri dediğimiz sistemler üzerinden okuma yapma, senkron tartışma yürütme ve ödev tamamlama gibi formatlarda yapılıyordu. Pek çok yüksek öğretim kurumu pandemi öncesinde de eğitim teknolojilerine kayda değer miktarlarda yatırım yapmaya başlamıştı. Ve çevrimiçi öğretim yönetim sistemleri kullanmaya başlamıştı bu bahsettiğim Learning Management sistemler. Covid-19'dan önce bile küresel ölçekte eğitim teknolojisi yatırımlarının 2019'da 18.66 milyar Amerikan dolarına ulaştığına dair veriler var elimizde. Pandemiyle birlikte ise çevrimiçi eğitime dair genel pazarın 2025 yılına kadar 350 milyar Amerikan dolarına ulaşması öngörülüyor. Bunlar oldukça büyük rakamlar. Uzaktan eğitim için günümüzde artık üst düzey bir öğrenme ortamı, etkili bir öğrenme ortamı diyebiliriz. Ancak tabii bildiğiniz gibi pandemi döneminde yaşadığımız eğitim modeline tam anlamıyla uzaktan eğitim diyemiyoruz. Çünkü uzaktan eğitim kendi kuramsal modelleri olan, temelleri olan bir araştırma alanı aslında. Ve başarılı bir uzaktan eğitim uygulaması tasarlayabilmek için bu kuramsal temellerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. İlk başta özellikle ilk Mart 2020'de bu tür bir hazırlık yapmak pek mümkün olmadı. Sonraki dönemlerde biraz daha bu anlamda hazırlık yapılabildi ama o da yeterli olmadı. Çevrimiçi eğitim tasarımının birçok boyutu var. Yani her anlamda var. Dersin akış hızından, öğrenciye verilen geri dönüte, öğrencilerin katılım modellerinden, sınıf büyüklüğüne, dersin eş zamanlı ya da asenkron olarak eş zamanlı olmayan şekilde yapılmasına kadar birçok tasarım boyutu var. Ve iyi bir çevrimiçi dersin planlanmasında tüm bu boyutların kararlaştırılması ve bu kararlara uygun pedagojik hazırlık yapılması gerekiyor. Biz bu nedenle pandemi döneminde yaşadığımız uzaktan eğitime acil uzaktan eğitim adını verdik. Peki ne oldu bu acil uzaktan eğitim sırasında? Dünya Bankası'nın 2020 raporuna göre dünya genelinde okul kapatmalarla uzaktan öğretime maruz kalan toplam öğrenci sayısı 1,5 milyar. Yüksek öğretim düzeyinde de 220 milyon öğrencinin etkilendiğini yine Dünya Bankası raporunda görüyoruz. YÖK'ün 3 Mayıs 2020'de yayınladığı uzaktan eğitime geçiş raporunda tüm üniversitelerde bahar dönemindeki derslerin %90'ının uzaktan öğretim olarak açıldığı belirtiliyor. Bu pandemi öncesinde %0'dı. O açıdan oldukça dramatik bir değişim tahmin ettiğiniz gibi. Şimdi Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü çatısı altında akademik ve mesleki eğitimin sosyal boyutlarına odaklanan uzmanlardan oluşan bir ağ var. Adı NESET. NESET'in yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre Avrupa üniversitelerinde pandemi döneminde kullanılan öğretim yöntemlerinin %74'ünü canlı interaktif dersler, %44,5'unu öğrencilere gönderilen sunumlar, %32'sini ise önceden kaydedilmiş olup eş zamanlı olmayan ders videoları ve ses kayıtları oluşturuyor. YÖK'ün üniversite öğrencileriyle yaptığı bir anket çalışması ise pandeminin ani etkisini yaşadığımız yani bahar 2020 döneminde derslerin yalnızca %22'sinin canlı ders olarak işlendiğini gösteriyor. Bu noktada Avrupa'dan bir farklılık göstermiş oluyoruz. Bu canlı dersler yani video konferans yazılımları yüz yüze sınıf ortamının pek çok özelliğini uzaktan eğitime taşıyarak sosyal bulunuşluk algısına da katkıda bulunuyor. Ancak teknik ve pedagojik olarak farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Pedagojik yaklaşımlar alanında yeteri derecede bilgisi olmayan öğretim üyeleri uzaktan öğretim dönemleri boyunca yüz yüze sınıf ortamında oluşturabildikleri derinlikli, karşılıklı, etkileşimli ders ortamını, dinamik bir ders ortamını çevrim içi ortamlarda oluşturamadıklarından şikayet ediyorlar ki bu gerçekten YÖK'ün yaptığı araştırmada da, anket çalışmasında da sayısal olarak belirtiliyor, görülüyor. Hem öğretim üyeleri bu konudan şikayetçi, hem öğrenciler bu konudan şikayetçi. Tüm bunlara ek olarak öğrenciler arasında yaşanan dijital bir uçurum vardı. Bu dijital uçurum acil uzaktan eğitim döneminde her üniversite öğrencisinin derslerinden eşit ve adil şekilde yararlanabilmesinin önüne geçti. Örneğin 1 ve 4 Nisan 2020 tarihleri arasında 17.939 öğrenciyle yapılan bir çalışma var üniversite araştırma laboratuvarı tarafından. Ve tabii çok kısıtlı bir zaman bu 1 ve 4 Nisan arasında. Ama bu çalışmaya göre lisans öğrencilerinin sadece %63'ünün evinde internet bağlantısı bulunuyor. Öğrencilerin 1/3'ünün bilgisayar veya tabletinin olmadığı görülmüş. Çalışmaya katılan öğrencilerin 1/4'ü ise internetlerinin veya bilgisayar, tablet ve bunun gibi donanımlarının olmaması nedeniyle eğitimlerini sürdüremediklerini ifade etmişler. Bu araştırmayı üniversite araştırma laboratuvarı yapmış. Türkiye'de pek çok üniversite 6 Nisan sonrasında uzaktan eğitime geçti. Hani bunu düşünürsek bu çalışmanın sonuçları kısıtlı veriler veriyor elbette ama üniversite öğrencilerinin pandemi başındaki teknoloji erişimleri hakkında önemli ipuçları da veriyor. Daha sonra 16 Mayıs 2020'de TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun 57 farklı üniversiteden 525 öğrenciyle yaptığı bir çalışma var. Buna göre de her 10 öğrenciden 3'ünün yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı ve eğitime erişim sorunları yaşandığı görülüyor. Yani yine ankete katılan her 10 öğrenciden birinin kendine ait bilgisayarı yok ve akıllı cihazları yeterli donanıma sahip değil. İşte biz böyle bir dönemde uzaktan eğitim yapmaya başladık ve bunun etkilerini çeşitli şekillerde görüyoruz.
Bu süreçte yapılanın bir uzaktan eğitim değil, adil uzaktan eğitim programı olduğunu söylediniz. İzleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için bir örnek vermenizi rica etsem. Mesela ne olsaydı buna uzaktan eğitim diyebilirdik? Hem akademisyenler açısından hem teknolojik imkanlar açısından.
Tabii şimdi dediğim gibi uzaktan eğitimin, eğitim modellerinin bir temeli var. Yani mesela bir teorik altyapılardan bir tanesi, çerçevelerden bir tanesi öğrenim topluluk, öğrenme toplulukları modeli. Bu öğrenme toplulukları modeline göre öğrencilerin sosyal bulmuşluk algısının artırılması, öğretmenin varlığının daha kendini hissettirir şekilde olması ve bilişsel aktivitelerle öğrencilerin derse olan katkılarının katılımlarının artırılması gerekiyor. Bunlar da tabii bütün bir dönem boyunca yapılan etkinliklerin tasarlanmasını gerektiriyor. Örneğin canlı dersler vermek, sadece yüz yüze canlı dersler vermek yetmiyor. Ama sizin öğrencilerle, çünkü fiziksel ortamda bir arada olmadığınız için, dönem boyunca gerek e-posta yoluyla, gerek öğretim yönetim sistemleri üzerindeki anonslarla iletişim kurmanız mesela önemli bir nokta. Ya da onlara tartışma soruları sorarak birbirleriyle olan iletişimlerini canlı tutmanız önemli bir nokta. Bütün bunların yani bir dersi, yüz yüze verdiğiniz bir dersi olduğu gibi dijital platforma ya da uzaktan eğitim platformuna aynen aktarmak verimsiz sonuçlar doğuruyor. Daha kaotik bir sonuç doğuruyor. Oysa siz bu önemli noktaları bildiğiniz zaman bu algıların nasıl geliştirilebileceği konusunda bilgi sahibi olduğunuz zaman buna göre planlamalar yapıyorsunuz, etkinlikler tasarlıyorsunuz. Daha kısa belki ama daha sık sık etkinliklerle öğrencileri dersten kopmamalarını sağlıyorsunuz ve birbirleriyle iletişim halinde olmalarını sağlıyorsunuz. Bu şekilde özetleyebilirim belki.
Bu süreçte yüz yüze eğitimin değerini anladık, artık mumlar arar olduk diyebilir miyiz peki?
Yani mumla ararız, aradığımızı söylediğimiz noktalar var tabii, evet. Ama şu da var, yani uzaktan eğitimin de bir yandan oldukça faydası olan noktalar var. Ben yani uzaktan eğitim bizlere daha önce mümkün olmayan ya da çok daha zor gerçekleştirilebilen bir takım imkanlar da sunuyor. Bu tabii şu, her zaman için şunu göz önünde bulundurmamız gerek. Bireylerin hızlı ve güvenilir internet bağlantısına erişebildikleri ve bu bağlantıyı kullanabilecekleri bir donanıma sahip oldukları durumlarda. Yani dijital uçurumun olduğu, bireylerin erişiminin olmadığı noktalarda çok büyük açıklar var maalesef. Ama sahip olunan noktalarda ise nitelikli bilgi erişiminde inanılmaz bir artış oldu. Bir konunun uzmanından canlı interaktif seminerler dinleyebiliyorsunuz. Küresel ölçekte çeşitli öğrenme topluluklarının parçası olabiliyorsunuz. Eğitimde çokça teşvik edilen işbirliği içinde takım çalışmaları yapabiliyorsunuz. Bunların hem maliyeti düşük hem de gerçekleşmesi kolay etkinlikler haline geldi. Ben burada çok belki vakit almayacaksa kısa bir örnek vermek istiyorum. Benim danışmanlığını yaptığım bir vakıf projesi vardı. Bir İstanbul'da bir devlet lisesinde biz pandemiden önceki dönemde öğrencilere İngilizce eğitimi vermeye başladık. Ben İngilizce öğretmenliği bölümünde öğretim üyesiyim. Biz bunu öğrencilere teknoloji kullanarak, ücretsiz kaynaklardan yararlanarak İngilizce eğitimi veriyorduk. Haftada iki gün, biri hafta sonu, biri hafta içi olmak üzere. Öğrenciler bu derslere çok büyük bir şevkle katılıyorlardı. Pandemi olduğu zaman ne yapabiliriz dedik kendi aramızda ve konuştuk hem vakıf hem biz danışmanlar. Bunu dedik o zaman biz Zoom üzerinden bir şeye dönüştürelim, uzaktan eğitim modeline dönüştürelim ve aynı öğrencilerle sınıf içinde değil ama uzaktan dijital platform, canlı konferans yazılımıyla iletişim halinde bulunalım. Haftada bir ders verelim. Bu öğrencinin hemen hemen hiçbirisi bu derslere katılamadı ne yazık ki. Çünkü teknik altyapıları ve sahip oldukları internet bağlantısı ve cihazlar buna elverişli değildi. Yüz yüze derslere gelen öğrenciler bu derslere gelemediler. Bunun üzerine biz bu dersleri şeye açtık. Daha genel bir ortama açtık. Yani daha fazla öğrenciye açtık. Ve bunun üzerine Türkiye'nin çeşitli illerinden, hatta hemen her ilinden öğrenciler bu derslere katılmaya başladılar. Ücretsiz bir uygulamaydı. Bu da bir yandan işte dediğim gibi teknik altyapının olduğu, erişimin olduğu noktalarda işte lojistik olarak mesela elverişsiz bölgelerde olan öğrenciler de nitelikli eğitimi bir anda katılabiliyorlar. Bu da bunun güzel bir göstergesi oldu. Hala bu online çevrim içi dersler, sohbet dersleri, İngilizce sohbet dersleri düzenli katılan öğrencilerle devam ediyor şu noktada mesela. Ben Deniz'den sözü vermeden önce bir de küçük bir şey daha eklemek istiyorum aslında. Mumla arıyoruz diyoruz yani şeyi arıyoruz tabii üniversite. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi de kampüs yaşamının önemi. Üniversitelerde öğrenciler yani şimdi ben bizim bölümün gelen öğrencilerin listesine bakıyorum iki senedir. Yine Türkiye'nin her ilinden gelen öğrencilerimiz var. Fakat bu öğrenciler son 1,5 senedir işte ailelerinin yanındalar belki, işte mutfak masalarından, kardeşleriyle paylaştıkları odalardan derslere giriyorlar ve ders seansı, oturumu kapandığı anda bulundukları o fiziksel ortama bir anda geri dönüveriyorlar. Oysa üniversite kampüsü öyle bir şey değil. Üniversite kampüsü özgür, eleştirel düşüncenin, özerk, bağımsız düşüncenin filizlendiği, işte farklı düşüncelerin, farklı görüşlerin birbiriyle paylaşıldığı, görüş alışverişlerinin yapıldığı, sosyal ve kültürel anlamda çok zengin bir ortam. Sadece dersler sırasında değil, derslere gelirken, giderken, aralarda, kulüp çalışmalarıyla öğrenciler bu zenginliklerden faydalanıyorlar. Fakat işte 1,5 sene önce ya da 2 sene önce bölüm üniversitemize girip de kendi şehirlerinden hala katılmaya devam eden öğrenciler bu zenginlikten yararlanamıyorlar. Ben şeyi çok tuhaf buluyorum mesela işte biz derslerimizi veriyoruz. Ders oturumunu kapattığım anda ben öğrencilerimle iletişimim kesiliyor. Öğrencilerin de birbirleriyle arasındaki iletişim kesiliyor. Oysa okulda, üniversitede yani sınıfa girdiğinizde öğrencilerle önce bir sohbet ediyorsunuz, çıkışta bir sohbet ediyorsunuz, arkanızdan birisi koşup size bir soru soruyor. Derste bunu anlatmıştınız ama bir de bu konuya da bakabilir miyiz diyebiliyor. Oysa şimdi bunlar çok azaldı. Bunlara giremiyoruz. Zaten ders ortamlarında öğrencilerin çoğunun kamerası kapalı. Onlara ulaşmak oldukça zor. Hakikaten o şikayet edilen yeterli ders katılımcı modeli oluşturmakta güçlük çekiyoruz. Pedagojik teknikleri, yöntemleri biliyor olsak bile. Teşekkür ederim. Günüz belki sen buradan.
Belki evet orada bir şey ekleyebilirim. Tam da öyle. Öğrencilerin görüşleri daha farklı olabiliyor. Örneğin biraz önce Selim'in de refer ettiği NESET'in raporu Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 2020 yılı boyunca yapılmış 14 anket ve çıkmış 50 farklı makale yayından bir sentez yapmış ve orada öğretim üyelerinin, kurumların ve öğrencilerin verdiği cevapları, yanıtları derlemiş. Orada görüyoruz ki kurumlar kendilerini aslında oldukça başarılı buluyorlar. Çevrim içi öğretim ya da uzaktan öğretim diyelim, daha doğru bir terminoloji olacak. Ya çevrim içi öğretime geçmekte başarılı olduklarını söyleyebiliyorlar kurumsal olarak. Öğretim üyeleri de en azından hani çevrim içi ders yapabildik diyebiliyorlar benim anladığım kadarıyla. Yani onlar da az çok başarılı buluyorlar kendilerini. Fakat öğrencilere sorulduğunda öğrenciler de hani oldu falan diyorlar ama yarısı, öğrencilerin %50'si kadarı başarılarının, akademik başarılarının yarı yarıya gerilediğini düşünüyor. Bu benzer araştırmaların Türkiye'de de benzer sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Çok büyük bir genelleme olmaz. Bunun yanı sıra öğrenciler kendi öğretim başarılarının düşmesinin yanı sıra bir takım sosyo duyuşsal sorunlar yaşadıklarından söz ediyorlar. Önemli bir kısmının internet bağlantısı ve erişim sıkıntıları mevcut. Ayrıca öğrencilerin yarısından fazlası ders yüklerinin fazlasıyla arttığından şikayetçi. Yani çok benzeyen sonuçları biz de öğrencilerimizle konuşarak aslında tespit edebiliyoruz. Bu bakımdan hani perspektif biraz değişebiliyor. Biz belki hocalar olarak neyse bunu başardık hani online yöntemleri kullanarak da hani en kötü yüz yüze konferans gibi video konferans araçlarıyla dersimizi verdik diyoruz ama öğrenci bakışıyla öğretmen bakışının örtüşmediğini ve oradaki bir sürü ihtiyacın aslında boşa düştüğünü söylemek hiç de zor değil. Onu belki söyleyebilirim, ekleyebilirim.
Ben de uzaktan eğitim sürecinde mezun olmuş bir öğrenci olarak benim en büyük kafamdaki soru işaretlerinden biri yüz yüze eğitime alışmış akademisyenlerin uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme kriterlerini nasıl uygulayacağıydı. Bu süreçte neler değişti? Nasıl oldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, çok güzel bir soru oldu. Kaçınılmaz olarak değişiklik yapmak gerekti elbette. Fakat olması gerektiği gibi değil. Çünkü asıl yapılması gereken ölçme değerlendirme ölçütlerinin düzenlenmesi değildi. Bundan ziyade ölçme değerlendirme yöntemlerini dönüştürmek gerekiyor. Değerlendirme adına verilen ödevler, sınavlar, bu yöntemlerin, araçların doğasını değiştirmemiz lazım. Biraz önce Senem detaylıca değindi, bir dersin çevrim içi olması demek, o dersin baştan sona çevrim içi erişime uygun olarak yeniden tasarlanması demek. Yani hem içeriğin yeniden düzenlenmesi, ölçme değerlendirmenin yeniden düzenlenmesi, öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi, tasarlanması ve tabii ki değerlendirme, çevrim içi ya da çevrim içi olmaması fark etmez. Bir dersin amacına göre, öğrenme kazanımlarına göre, içeriğine göre farklılık gösterir ve öğrenme çıktıları gözetilerek hazırlanmalıdır. Yani hani en temel değerlendirme, ölçme değerlendirme kurallarından biri. Şimdi çevrim içi ortamda bunlara ek olarak bir de dersi eriştirme yolunun uzaktan olması ve çevrim içi teknolojilerin işe koşarak yapılması işin içine girdi bir faktör olarak. Bu da aslında çok belirleyici bir faktör. Neden? Çünkü bazı alışılmış ölçme ve değerlendirme biçimleri çevrim içi ortam için uygun değil. Örneğin sınavlar. Sınavların belli güvenlik ve geçerlilik riskleri mevcut. Her zaman çevrim içi ortamda bunlar birkaç kat artıyor. Bunun için gerçek bir çevrim içi ders tasarımında değerlendirme kendi başına tasarlanır. Yani yöntemleri ne olacak, nasıl olursa en iyi sonucu verir, irdelenir, şartlar ve zorunluluklar dikkate alınır ve en optimal bir seçenek tercih edilir. Şimdi bir dersi dönüştürmek o kadar kolay değil. Bunun için işte hem eğitim teknoloji uzmanı, eğitim teknolojisi uzmanı, dersin hocası elbette ve teknik altyapıdan sorumlu bir kişi. Yani en az 3 kişinin 6-9 aylık bir mesaisinden söz edebiliriz. Yani gerçekten çevrim içi bir ders ders veriyorum diyebilmeniz için. Şimdi böyle bir şansımız tabii ki yok. Tabii bu çalışmanın bir parçası olarak da değerlendirmenin ne olacağını tespit ediyoruz. İşte alternatif değerlendirme biçimlerinden yararlanabilir miyiz? Bu dersin çıktıları için uygun mu, amaçları için uygun mu diye. Bunların hiçbiri olmadığında da işte böyle elimizden geleni yaparak ama sınavları işte iyi kötü uygulamaya çalışarak dönemleri kapatmaya çalıştık. Bu bizim en sıkıntılı alanlarımızdan biri. Yani şimdi ben kendim sınavla ölçülen ders çok vermiyorum açıkçası. Ama örneğin kitle derslerinde, matematik, fizik, kimya gibi kitle derslerinde mecburen sınav yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor öğretmenler, hocalar. O zaman tabii bunun çevrimiçi ortamda nasıl olacağı büyük bir muamma. Tabii o muamma olmaktan çıktı geçtiğimiz bir yıl içinde. Üstünde çok çalışıldı ama hala arzu edilecek bir değerlendirme biçimi olduğunu ben düşünmüyorum bu tarz yapılan sınavların. Bir yandan da bu uzaktan eğitim süreci, uzaktan öğretimin uzaktan eriştirilmesi aslında diyorum ben buna ama tabii çok uzun oluyor. Çünkü uzaktan eğitim biraz önce Senem'in değindiği gibi kendi başına bir alan zaten, bir çalışma alanı. Çevrimiçi öğrenme derseniz onun kendi tasarım ilkeleri var, yaklaşımları mevcut. Biz ne yapmaya çalıştık? Bir yıldır öğretimi daha doğrusu uzaktan eriştirmeye çalıştık. Bu çerçevede şunu da görmüş olduk. Aslında ne kadar da geleneksel, basma kalıp yaklaşımlar içindeyiz değerlendirme konusunda. Birçok çeşitli biçim, değerlendirme biçimleri mevcutken sadece sınava saplanmışız. Kullandığımız ödevlerin, mesela ödev veriyoruz. Bu ödevin doğası kopya çekmeye çok yatkın. Mesela kopya çekmeye derken mesela internette bir şeyi bulup kopyalayıp yapıştırmayı da kastediyorum. Buna meydan vermeyecek otantik değerlendirme yöntemleri var, mevcut. Ama biz bunların bayağı uzağındayız. Nitekim bu uzaktan öğretim deneyimimiz biraz onu da gösterdi bize. Ama dediğim gibi yani dersin amaçları ve içeriğiyle koşut giden bir şey olduğu için değerlendirme öyle çabucak da karar verecek ya da canım siz de onu yapamıyorsanız bunu yapın, böyle değerlendiriverin diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Hani onu azımsamak istemem. Ama böyle bir takım çok temel noktaları çok derinden fark etmemizi ya da çok daha belirgin şekilde su yüzüne çıkmasını sağladı diyebiliriz.
Siz Boğaziçi Üniversitesi'nde bu uzaktan eğitim süreci nasıl sürdürdünüz, nasıl ayak uydurdunuz peki?
Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde biz ne yaptık? Boğaziçi Üniversitesi'nde bir saniye önümde. 2015 yılından beri modül öğrenme sistemini zaten kullanıyorduk. Öğrenme yönetim sistemini kullanıyorduk. Fakat 2020 bahar dönemi başında 601 derste modül kullanılırken pandemi sürecinde moduldaki aktif ders sayısı bir anda 1557'ye çıktı. Daha önceki derslerde modül kullanımı iken sadece işte dersin izlencesinin yüklendiği, öğretim elemanının öğrencileriyle iletişim için bir takım mesajlar paylaştığı ya da okuma paketlerinin dijital olanlarının da öğrenciyle paylaşıldığı yerler iken tabii bir anda daha farklı canlı derslerin yürütüldüğü ve öğrenciyle tüm ders içeriğinin paylaşıldığı, eş zamansız tartışmaların yürütüldüğü son derece aktif bir ders ortamına dönüştü. Pandemi öncesinde üniversitede lisansı satın alınmış bir canlı ders yazılımı yoktu. Dolayısıyla uzaktan canlı ders işlenmesi de söz konusu değildi. Ama pandemiyle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde derslerin uzaktan verilmeye devam ettiği sonraki günlerde günde yaklaşık 10.600 kişi Moodle kullanır ve Zoom üzerinden günde ortalama 1160 canlı ders işlenir hale geldi. Tabii çok büyük yatırımlar yapıldı. Aslında epeyce bir süre Boğaziçi Üniversitesi açık kaynak yazılımlarını araştırdı Zoom yerine. Fakat çok büyük bir altyapı gerekiyordu. Hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde derslerin canlı olarak eş zamanlı verilmesi ciddi bir teknik altyapı gerektiriyordu. Bu acil geçiş süreci, yani acil öğretime, eğitime geçiş süreci çok kolay olmadı. Bir kere ivedilikle ele alınması gereken bir planlama gerektirdi. Fakat burada Boğaziçi'ni eşsiz kılan belki diyeyim, güzel kılan noktalardan bir tanesi ünvanlarından bağımsız olarak bir grup eğitim teknolojisi ve uzaktan eğitim konusunda uzman ve deneyim sahibi olan öğretim elemanı bir araya geldi ve eğitimler tasarladı. Aralarında rektör ve rektör yardımcısının, o zamanki rektör ve rektör yardımcısının da olduğu toplam 2224 öğretim elemanına 3 farklı seviyede 9 oturumluk eğitimler düzenlendi. Bu eğitmenlerden ikisi de Günizli ve bendik. Bu eğitimler o zamanki rektörümüz Mehmet Özkan'ın kolaylaştırıcılığında hiyerarşik bir yapıdan tamamen uzak bir şekilde planlanmış oldu. Bu şekilde de üniversitenin kendi içinden ve bir meslektaş dayanışması içinde gerçekleşen hazırlık süreci Boğaziçi Üniversitesi'nde acil uzaktan eğitime geçişi daha kolay ve daha verimli kıldı diye düşünüyoruz.
Günizli Hocam, siz de bu programın içindeymişsiniz. Sizin de belki söylemek istediğiniz şeyler vardır.
Evet, aslında belki bir iki şey ekleyebilirim. Gerçi Senem güzel tarif etti. Burada yani biz Boğaziçi Üniversitesi'nde benimsediğimiz yöntem aslında bayağı akıllıca bir yöntemdi. Çünkü biz öz kaynaklarımıza döndük. Yani dışarıya bakmadık. Bir takım platformların sağlayıcıları, teknolojilerin sağlayıcıları da eğitim verdi bazı üniversitelerde. Özellikle özel üniversiteler bunu bir teknik altyapı, teknoloji sorunu gibi gördükleri için diyeceğim. Çok büyük bir genelleme oldu ama o daha çok hani servis sağlayıcılarını çağıralım, onlar bize eğitim versinler mantığı işledi. Oysa bazı kamu üniversitelerinde ve biz Boğaziçi'nde dediğim gibi öz kaynaklarımıza döndük ve bizim içimizde bunu kim biliyor, kim yapıyor? Zaten bizim Moodle diye bir öğrenme yönetim sistemimiz var. Şimdiye kadar hocalarımız bunları kullanıyordu. Kimler kullanıyor? Kimler başarılı kullanmış şimdiye kadar derslerinde? Onlara bakalım, onlardan yardım alalım diye bir yaklaşım izlendi. Bir diğer yaklaşım da bu alanda uzman var mı bizim içimizde yaklaşımı. Nitekim devlet üniversitelerinin çoğunda, sadece devlet üniversitelerinde değil, vakıf üniversitelerinde de, eğitim fakültelerinde bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitim bölümleri var. Ben de o bölümde öğretim üyesiyim. Bu bölümlerde zaten uzmanlık mevcut. Uzaktan eğitim çalışan hocalar var örneğin. Eğitim teknolojisi uygulama alanında var. Oralara bakıldı. Ya da uzaktan eğitim merkezleri var. Uzaktan eğitim merkezleri de zaten bu konuyu çalışan yerler olduğu için üniversitenin içinde var olan uzmanlıklara başvurulduğu için daha bir mesleki dayanışma çerçevesinde gerçekleşti diyebiliriz. Yani herkes elini taşın altına koymaya gönüllü oldu. Ama bu nasıl bir noktada? Teknik altyapının olduğu bir noktada. Yani eğer üst yönetim bu teknik altyapıyı sağlamamış olsaydı bizim böyle pedagojik anlamda buluşmamız ve birbirimizi desteklemeye çalışmamız çok anlamlı olamayacaktı. Öyle bir avantajımız olmuş oldu. Yani belli bir kaynağı olan bir üniversite olarak o kaynağı altyapıya sarf edebildik. Ama bunun yeterli olmadığını bilen bir noktadaydık. O da bizim şansımız oldu diyebilirim.
Ben bir iki bir şey daha ekleyeyim isterseniz burada. Yani biz bu derslerimizde canlı interaktif ders yazılımı, yani video konferans yazılımları kullandık. Çok aktif bir şekilde kullanıldı bu yazılımlar. Fakat bazı teorik derslerde, kitlesel derslerde şey de yapıldı. Yani ders kayıtları yapıldı. Panopto sistemi üzerinden bu ders kayıtları öğrencilerle paylaşıldı. Yine dönem içerisinde bir de iyi örnekler sergilendi. Yani kendi yine içimizden, öğretim elemanları arasından öğrencilerinden iyi geri bildirim almış olanlar neler yaptıklarını, ne şekilde derslerini adapte ettiklerini, ne gibi teknikler kullandıklarını diğer öğretim elemanlarıyla paylaştılar. Bunlar haftalık toplantılar halinde kendi içimizde düzenlendi ve bunların da çok faydasını gördük süreç içerisinde.
Yalnız ben eklemeden bir şey ekleyebilir miyim? Yani bunu eklemeden edemeyeceğim çünkü biraz önce sözünü ettiğim raporda da olan, yani öğretim üyelerinin bakış açısıyla öğrencilerin bakış açısı biraz farklı olabiliyor. Bizim öğrencilerimiz arasında da bu süreçte zorlanan, gerçekten bir bıkkınlık noktasına gelen psikolojik olarak öğrencilerimiz oldu. bu çok sayıda öğrencinin aldığı kitle derslerindeki belki uygulamaların aynı yüz yüze olan ortamda devam etmesi, devam ettirmeye çalışılması belki onları daha çok zorladı. Onun yanı sıra bazı derslerde sınavlardan vazgeçilip onların yerine ödevler geldiği için inanılmaz bir iş yükü, yani bir ders için harcanan süreler çok fazla olmaya başladı bir dersin gereklerini yerine getirmek için. Bunlar öğrencilerimizi oldukça zorladı. Bunları da eklemek sanırım doğru olur.
Evet. Program boyunca bu süreçte neler değiştiğini konuştuk, koronavirüs süreci ve uzaktan eğitimin daha çok kullanılmasıyla birlikte. Fakat şimdi uzaktan eğitim hayatımıza daha çok girdi. Artık hepimiz biliyoruz ve bunun olanaklarını da biliyoruz. Bu süreçten sonra uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim nasıl devam edecek? Nasıl gelişmeler olacak sizce?
Ben isterseniz biraz bir şey söyleyeyim. Evet, yani COVID-19 salgının neden olduğu uzaktan öğretime yönelik gerçekleştirilen bu acil eylem teknoloji kullanımı konusunda yani en çekimser öğretim elemanlarını bile konfor alanlarından çıkarttı. Ve onları yeni teknolojileri öğrenmek konusunda teşvik etti. Uzaktan ya da karma öğrenme uygulamalarını hızlandırma politikalarını da benimsemelerine yol açtı. Yani daha çekimser olan, karşı olan, çeşitli sebeplerle buna vaktini ve emeğini harcamak istememiş olan öğretim elemanları dahi bu konulara kafa yormaya başladı ister istemez. Bugün aciliyet olarak görüyoruz, gördüğümüz çevrim içi eğitimin gelecekte eğitimin kalıcı bir parçası haline gelmesi çok mümkün. Uzaktan ve karma eğitim modelleri yüz yüze eğitimin yapılabildiği normal koşullarda hali hazırda yapılmakta olan eğitimi tamamlayıcı, destekleyici ve zenginleştirici bir rol oynar. Uzaktan eğitim ders saatlerinin azlığı nedeniyle öğrencinin öğrenme materyallerine sınırlı erişimi, sınıf mevcutlarının kalabalıklığı nedeniyle işte her öğrencinin derse katılamayışı ve öğretmenden dönüt alamayışı, bir sınıf içinde öğrenme stili ve becerilerinin çeşitliliği nedeniyle sınıfta yapılan öğrenme etkinliklerinin her öğrenciye hitap etmemesi gibi verimli öğrenmeyi, etkin öğrenmeyi kısıtlayıcı faktörleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir model. Bu nedenle de kalıcı olması çok muhtemel. Pandemiyle birlikte bundan sonra tam anlamıyla uzaktan eğitim olmasa da dijital araçların öğretimin önemli bir parçası olacağı yapılan yatırımlar, yürütülen araştırmalarda da kendisini gösteriyor. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden örneğinden yine devam edecek olursak bu alanda içinde bulunduğumuz pek çok proje var. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler var. Ve bunlar erken çocukluk eğitiminden yüksek öğretime çeşitli seviyelerdeki öğretmenlerin dijital yeterliliklerini arttırmayı hedefleyen etkinlikler üzerinde çalışan projeler. Mesela bunlardan bir tanesi Neurotech adında oldukça büyük bir Avrupa projesi. Bu Neurotech'in içinde Campus Plus dediğimiz bir parça var. Yani Boğaziçi Üniversitesi de projenin bir parçası. Campus Plus, kağıtsız dijital bir kampüs kurmayı ve lisansüstü seviyedeki öğrencileri disiplinler arası, uluslararası ve sektörler arası bir ortamda eğitmeyi hedefliyor Avrupa çerçevesinde. Yine bu projenin bir alt projesi olan CoLearn diye bir projemiz var. Bu projede de Boğaziçi Üniversitesi, Radboud ve Bonn Üniversiteleri partner. Ve bu üniversite öğretim üyelerinin dijital yeterliliklerini geliştirmek için birlikte çalışacak bu üniversiteler. Projede Avrupa Birliği'nin eğitimciler için önerdiği DigComp Edu diye bir çerçeve var. Aynı Avrupa Dil Portfolyosu da nasıl öğrencilerin dil yeterlilikleri ölçülüyorsa bu çerçevede de öğretmenlerin dijital yeterlilikleri ölçülüyor. Bu yeterlilik çerçevesi temel alınıyor bu projede ve proje kapsamında aynı dersi verebilecek öğretim üyelerinden oluşan takımlar çevrim içi verebilecekleri dersleri beraber kurgulayacaklar ve birlikte oluşturacaklar ve bunun için destek sunulacaklar. Yani tüm bunlar, bu projelerin hepsi bize gösteriyor ki uzaktan eğitim, eğitimde dijital platform, dijital araçların kullanımı bir yere gitmiyor. Gittikçe daha artan şekillerde devam edecek. Ve tabii COVID-19 pandemisi bizlere yüksek öğretimin tasarım ve öğrenci sunum üzerine eleştirel bir şekilde düşünme, yani gün izinini de az önce bahsettiği gibi ölçme değerlendirmede ve yüksek öğretimde gelecekte yapılabilecekler için yaratıcı çözümler ve alternatif uygulan olanaklar hazırlama fırsatı sağladı. Salgın sırasında geliştirilen öğretim yöntemleri aynı zamanda yüksek öğretim kurumlarının ve öğrencilerin direncini de göstermiş oldu bize. Evet, hepimiz zorluklar yaşadık. Tükenmişlik sendromu çok yaygındı ama bunda tabii pandeminin de çok etkisi vardı. Pandemi etkisi gittiği zaman belki daha motive olmuş bir şekilde yaklaşabiliriz uzaktan eğitime de. İlham verici örnekler sağlandı. COVID-19'dan dijital araçların yüz yüze öğrenmenin yerine geçecek araçlar değil de yüz yüze öğrenmeyi tamamlayıcı ve araçlar olduğu konusunda çok daha yaygın olarak paylaşılan bir anlayışla çıkacağımızı umuyorum ben kendi adıma. Bundan sonra uzaktan öğrenme ve dijital araçlar öğretimin önemli parçası olmaya devam edecek dediğim gibi ve hibrit eğitim ortamları tasarlanacak. Fakat burada önemli bir nokta söylemek istediğim ki buna birinize de değinecek bu entegrasyonun her kurumun kendi özel altyapı, yazılım ve donanım olanakları, öğrencilerinin profili düşünülerek tasarlanması gerekiyor. Fakat akademik ve yönetsel kararlarında özerk olmayan bir üniversite, merkeziyetçi ve tek tipçi bir anlayışla tepeden inme bir şekilde kararların kendisine dayatıldığı ve bu şekilde yönetilen üniversitelerde bu tasarımın ne derece ihtiyaçlara yönelik olarak yapılabileceği maalesef soru işareti. Belki bu noktadan sonra Günüz'e bir şeyler söylemek ister.
Süremiz de çok az kaldı Günüz Hocam. Sizinle bitireceğiz.
Peki o zaman biraz kısa konuşmaya çalışayım. Şöyle diyecektim. Şimdi siz bir soru sordunuz ama birkaç katmanda cevap vermek zorunda kalacağız. Çünkü uzaktan eğitim üniversite kavramını değiştiriyor mu, bundan sonra ne olacak dendiğinde yani üniversite kavramından bahsetmeden olmayacak. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Üniversite kampüsü zaten kaçınılmaz olarak bir değişim içerisindeydi. İnovasyon adı altında piyasa değerlerinin programları işgal etmesi söz konusuydu, akademik programları. İnovasyonun gerçekleşmesi için vazgeçilmez olan temel bilimlerdir. Ama temel bilimler değersiz görülmeye başlanmıştı. Uzaktan eğitim programları zaten dünyanın her yerinde popülerlik kazanıyordu. Örneğin İngiltere'de beşeri ve sosyal bilimler yeterince para getirmediği için programlardan çıkarılmaya başlamıştı. Yani bundan belki 3-4 yıl önce Türkiye'de muhalif hocaların kampüslerin dışına atılması, biliyorsunuz bu 15 Temmuz furyasıyla rektörler tarafından KHK'lara isimleri yazılan ve bu sayede bu yolla kampüslerden uzaklaştırılan birçok nitelikli araştırmacı öğretim üyesi vardı. Şimdi onlar gittince oldukça zayıflamış bir kampüs bilimsel hayatı söz konusu oldu. Hem öğretim hem bilimsel araştırma bakımından iyice zayıfladı diyebiliriz. Şimdi pandemiyle birlikte yeni bir safhadan söz etmek mümkün oldu. Örneğin birçok vakıf üniversitesinde büyük işten çıkarmalar yaşandı. Ona ayrıca girmek gerekir. Şimdi lafı uzatmayayım orada. Ama görüyoruz ki yani örneğin bu birinci dönemin sonunda 2020-21 birinci döneminde YÖKB'ye karar çıkardı ve bu karara göre derslerin %40'ına kadarı online olarak yapılabilecek dendi. Şimdi 200'den fazla üniversite var ülkemizde ve üniversiteler adına tek bir yer karar veriyor. Oysa üniversitelerin kendi has ihtiyaçları mevcut. Bunları göz ardı etmek mümkün değil tek merkezden kararlar çıkarmak. Tabii yani bu tür kararları olumlu yönde değişime vesile edebilir miyiz? Vesile olacak şekilde yorumlayıp düzenlemeler yapabiliriz. Mümkün. Ama bunu sağlayacak öngörü ve anlayış lazım. Liyakat ve mesleki değerlerden ödün vermeyen akademisyenler ve yöneticiler lazım. Onu vurgulamak isterim. Son dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları hatırlatmak isterim. Üniversiteler ilke ve etik duruştan uzak ve seçim şöyle dursun, üniversite bileşenlerine hiç danışılmadan getirilen bir yönetim var şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde ve sebep olduklarını toplumca gözlemliyoruz. Şimdi bunları tamamen göz ardı ederek olumlu bir dönüşümden söz etmek mümkün değil. Çevrim içi öğrenmeye dair ya da üniversite kampüsünde herhangi bir olumlu dönüşümden söz etmek istiyorsak o zaman üniversitelerin yönetiminde özerk olmalarını ama aynı zamanda da hesap verilebilir olmalarını sağlamalı. Araştırma ve öğretimde de özgür olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun yolu ortak kararlar almakla olabilir. Yükseköğretim Kanunu'nda hali hazırda var olan mekanizmaları işe koşarak, örneğin her ne kadar sekteye uğratılmak istense de Boğaziçi gibi birkaç kurumda işler durumda olan üniversite yönetim kurulu, senato, fakülte kurulları, bölüm kurulları gibi mekanizmaları işe koşmak gerekiyor. Bu da nasıl olacak derseniz, işte Boğaziçi Üniversitesi örneğinde olduğu gibi üniversitenin ne olduğunu, kamu kaynaklarıyla yürüyen bir araştırma üniversitesinin sorumluluk ve haklarını bilen, bunun için uğraş veren akademisyenler, öğrenciler, çalışanlar ve mezunların mücadelesiyle olacak diyebilirim.
Sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bir yanlış anlaşılma varmış aslında. Uzaktan eğitim bize teknolojik altyapı ile alakalı olarak düşünüyorduk. Teknolojik altyapı iyileştirilirse uzaktan eğitim de iyi bir noktaya gelir diye düşünüyorduk. Ama aslında çok fazla etken varmış ve teknoloji bunların aslında sadece sağlayıcısı durumunda.
Evet, tam da özetlediğiniz gibi diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyorum bugün yayınımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Bugün Merak Aslında Bilim'de konuklarım Günizli Kartal ve Senem Yıldız'dı. Koronavirüs sürecinden sonra daha çok hayatımıza giren uzaktan eğitim ve çevrim içi eğitim araçlarının nasıl değiştiğini konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.